Sayfa 144. Mustafa Kemal bunların düşman askeri olduğunu tahmin ederek keşif için Tümen Emir Subayı ile yaverini oraya gönderdi. Yaver vurulup öldü. Bu sefer Tümen Kurmay Başkanı'nı gönderdi. Onun raporu kendi gözlemlerine uyuyordu. Bu arada Nuri adında bir alay komutanı, ki sonradan Mustafa Kemal'in yaveri olacaktı, grup karargahından telefon açtı. Dediğine göre grup komutanı ona Jonk Bayırı'na yürüyüp oradaki düşmana saldırmasını emretmişti. Nuri, Jonk Bayırı'ndaki birlikler ve komuta hakkında bilgi istemiş ama çok sinirli görünen komutanla kurmay başkanı bu bilgiyi vermekten çekinmişlerdi ya da bilgi verecek durumda değillerdi. Şimdi Nuri Mustafa Kemal'e lütfen durum hakkında beni aydınlatınız diye yalvarıyordu. Ortalıkta komuta diye bir şey yok. Mustafa Kemal ona hemen Jonk Bayırı'na yürümesini emretti ve komutanı olaylar tayin edecektir diye ekledi. Aslında tepeyi tutmakta olan Tümen'in iki komutanı birbiri ardına vurulmuş ve yerlerine hemen başkaları geçirilmişti. Şimdiki komutan İstanbul'dan yeni gelmiş olan bir yarbaydı ki cephe harekatından ziyade cephe gerisindeki demiryolu ulaşımını yönetmekte tecrübesi vardı. Üstelik kendinden daha yüksek rütbedeki kurmaylara emir vermek gibi hatır kırıcı bir durumda bulunuyordu. Tehlikeyi önlemek için düşünebildiği tek çare eline geçen bütün askerleri plana filan bakmaksızın Jonk Bayırı'na yollamaktan ibaretti. Mustafa Kemal grup komutanlığına telefon ederek bu tabiyeyi yerde ve hemen tedbir alınmasını istedi. Ama elimizden geleni yapıyoruzdan başka cevap alamadı. Bu telefon konuşmasından ve okuduğu emirlerden şu sonucu çıkardı. Grup komutanlığındaki kurmaylar ne yapacaklarını şaşırmışlar ve sorumluluğu birbirlerinin üstüne atmaya başlamışlardı. Bu durum üzerine o akşam hatıra defterine "Sorumluluk yükü ölümden de ağır" diye yazdı. Durum çok geçmeden daha da gerginleşti. Anafartalar grubu komutanı Albay Feyzi Bey, von Sanders'in istediği takviye tümenleriyle birlikte Bolayır'dan gelmişti. Mustafa Kemal ona hemen bir mesaj göndererek kendisinden milletin selameti adına Jonk Bayırı'ndaki nazik duruma von Sanders'in dikkatini çekmesini istedi. Az sonra kurmay başkanı von Sanders adına kendisine telefon ederek durum üzerindeki görüşünü sordu. Mustafa Kemal düşüncesini kesin bir dille bildirdi. Düşman genel bir saldırıya geçmişti. Yaptığı çıkarmalar sonucu çok üstün bir durumdaydı. Bütün dağ dizisinin elden gitmesi istenmiyorsa hemen harekete geçmek gerekirdi. Mustafa Kemal tek bir dakikamız kaldı dedi. O dakikayı da kaçırırsak genel bir felaketle karşı karşıya geleceğiz. Buna karşı ne düşündüğü sorulunca birleşik bir komuta diye cevap verdi. Sonra daha da ileri giderek tek çare bütün birlikleri benim emrime vermektir dedi. Kurmay başkanı biraz alayla çok gelmez mi diye sordu. Mustafa Kemal az gelir diye cevap verdi. Felaket sadece Sarıbayırı değil kuzeyindeki Suvla cephesinde bulunan Anafarta sırtını da tehdit ediyordu. Anafartalarda binbaşı Wilmer'ın emrindeki 3 tabur 48 saate yakındır tepeyi tutmaktaydı. Bu askerler hayatlarını sadece İngilizlerin kararsızlığına borçluydular. İngiliz askerleri o günü tepelere tırmanacak yerde kolordu komutanları General Stopford'un sayesinde kumsallarda denize girmekle geçirmişlerdi. Ama bu elbette böyle sürüp gidecek değildi. İngilizler her an saldırıya kalkabilirlerdi. Feyzi Bey, Bolayır'dan gelen askerlerinin hemen o gün, yani 8 Ağustos sabahı İngilizlere karşı harekete geçmeye hazır olacaklarına dair von Sanders'e düşünmeden söz vermişti. Ama şimdi o da kararsızlık içindeydi. Vakit öğleyi geçtiği halde askerler hala hazır değildiler. Feyzi Bey onların ertesi sabah şafaktan önce saldırıya hazır olamayacaklarını ileri sürüyordu. Von Sanders öfkeyle o akşam saldırıya girişilmesinin gerekli olduğunu da ısrar etti. Feyzi Tümen komutanlarının düşüncesine göre bunun mümkün olmadığını söyledi. Askerler yorgun ve açtılar. Araziyi tanımıyorlardı. Yeteri kadar topları yoktu. Von Sanders, "Grup komutanı sizsiniz. Siz ne diyorsunuz?" diye sordu. Feyzi Bey, "Ben de onlar gibi düşünüyorum." diye cevap verdi. Liman von Sanders hemen o an Feyzi'yi komutanlıktan aldı. Sonradan o akşam Anafartalar kesimindeki bütün kıtaların komutasını 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Bey'e verdim diye yazacaktı. Kendisi sorumluluğu sevinçle karşılayan bir önderdi. Enerjisine tam güvenim vardı. Mustafa Kemal de o akşam kendi kendini kutlayan bir ruh durumu içinde hatıra defterine şu felsefi düşünceleri not ediyordu. Tarih ne güzel bir ayna. İnsanlar, özellikle ahlakça geri kalmış soylardan gelenler, kutsal davalar karşısında bile kötü duygularını açıklamaktan kendilerini alamazlar. Büyük tarih olaylarına katılanların davranış ve tutumları ahlaklarının gerçek niteliğini ortaya çıkarır. Mustafa Kemal en sonra bütün cephenin denetimini eline almıştı. Sükunetle, "Önce sabahleyin Jonk Bayırı'na yapılacağından emin olduğu saldırıya karşı gerekli tertibatı aldı. Sonra tümen komutanlığını başkasına devretti. Tümene, askerlere cesaret veren ve fedakarlıklarını öven bir ayrılık mesajı yazdı. Gece yarısından az önce de atına binerek kuzeye, Anafarta sırtlarına doğru yola çıktı. Asıl tehlike şimdi buradaydı. Anafartalar henüz savaş görmemişti. Mustafa Kemal hatıra defterine, 4 aydır ilk olarak az çok temiz bir havayı içime sindiriyorum diye yazdı. Zira Arıburnu ve dolaylarında teneffüs ettiğimiz hava çürümüş insan cesetlerinin kokusuyla zehirlenmişti. Hem kendine bakması hem de kayıpların ağır olacağını sandığı Anafartalar cephesinde revir teşkilatı kurması için tümen doktorunu da yanına almıştı. Mustafa Kemal 3 gecedir uyku uyumamış, sadece o yorgunluktan değil aynı zamanda bir türlü silkip atamadığı, sürekli bakım isteyen sıtma nöbetlerinden ötürü halsiz düşmüştü. Avurdu avurduna çökmüş, benzi sararmış, çukura batık gözlerine dalgın bir ifade gelmişti. Özellikle şu anda elinde ne kendinin ne de düşmanının kuvvetine dair kesin bilgi olmayışından çok tasalanıyordu. Ama bu dış gerginliğin ötesinde içi güvenlikle doluydu. Sorumluluk ona uyarıcı bir ilaç etkisi yapıyordu. Kendinden aşağı gördüğü bir takım kişilerin yanlışlarına ve yarattıkları karışıklıklara karşı bir şey yapamamaktan doğan bir öfke içinde, eli kolu bağlı olarak seyirci kalmayacaktı artık. İstediği gibi hareket etmekte serbestti ve askeri durumu keskin ve hesaplı bir şekilde kavradığı için yapılması gereken işi henüz ayrıntılarıyla değilse bile genel çizgileriyle biliyordu. Aldatıcı bir iyimserliğe kapılmış değildi. Başka komutanların hayatları ya da meslekleri pahasına kaybetmiş oldukları bir savaşı devralmış olduğunun farkındaydı. Kendisi de başarısızlığa uğrayabilirdi. Ama bütün iradesi, bütün yurtseverliği, bütün ihtirası ve kendi kabiliyetine olan bütün inancıyla zafere ulaşmak isteğindeydi. Sonradan o geceki duygularını şöyle anlatacaktı. Böyle bir sorumluluğu yüklenmek kolay iş değildi. Ama zaten vatanım mahvolduktan sonra ben de yaşamamaya karar vermiş olduğum için bu sorumluluğu layık olduğu gururla üzerime aldım. Mustafa Kemal cephedeki kargaşalığın izlerini hemen gördü. Bıçağın kemiğe dayanmış olduğu şu sırada, askerlerinin çarpıştığı yerden çok uzaklarda bomboş oturan bir tümen komutanı ile mahiyetine rastladı. Hemen cepheye gitmelerini emretti. Bir başka karargahı zifiri karanlık içinde buldu. Ne bir ışık vardı ne de bir ses. Herkes uykudaydı. Mustafa Kemal ile yanındakiler onlara seslendiler. Bu sahneyi hatıra defterinde şöyle anlatır. Çadırların birinden bağırışlarımıza cevap olarak gecelikli bir adam çıktı. "Burası neresi?" diye sordum. "Binbaşı Wilmer'in karargahı," dedi. Ama pek bir şeyden haberi yok gibiydi. Beni komutana götürmesini söyledim. Fakat adam kendisini tanımadığı için dediğimi yapmak istemedi. Sadece eliyle karanlıkta bir yeri gösterdi. Bizi oraya götürmesi için zorladım. Wilmer'in yattığı kulübeye götürdü. Wilmer uyuyordu. Mahiyetindeki subaylardan biri olan Haydar Bey ile görüştüm. Anafartalar grubu karargahının nerede olduğunu sordum. Bugün buradaydı ama sonra eliyle kuzeyi göstererek şu taraflara bir yere kaldırıldı diye cevap verdi. Adam Mustafa Kemal'in bilmediği bir yer adı söylemişti. Vakit kaybetmek istemeyen Mustafa Kemal karanlıkta atını o yöne doğru sürdü. Gece yarısından sonra saat 1:30'da grup karargahını buldu. Kurmay başkanı subaylarla beraber kendisini bekliyordu. Mustafa Kemal'in ilk işi ona düşmanın yerini ve kuvvetini sormak oldu. Kendi emrindeki iki tümen neredeydi, durumları neydi? Grup komutanlığının onlara vermiş olduğu son emirler nelerdi? Kurmay başkanı bunlara kesin bir cevap veremiyordu. O zaman Mustafa Kemal kendinden önceki komutanı Feyzi Bey'in nerede olduğunu sordu. Çadırında uyuyor dediler. Uyandırılması ve son verdiği emri kendi önünde teyit etmesi gerektiğini söyledi. Kurmay başkanı imzasız bir emir kağıdı gösterdi. Mustafa Kemal bu emri Feyzi Bey verdiyse altını imzalasın diye ısrar etti. Kurmay başkanı Mustafa Kemal ile Feyzi arasında birkaç kere gitti geldi. Ama Feyzi imza atmayı reddediyordu. Mustafa Kemal en sonunda imzadan vazgeçti. Kurmay subaylarını toplayarak tümenlerin nerede olduğunu ve hücum için ne emir aldıklarını sordu. Subaylar bildikleri kadarını söylediler. İçlerinden biri cepheyi biraz görmüş olan bir kurye, ötekilerden biraz daha açıklayıcı bilgi verdi. Ama durum gene de aydınlanmış olmadı. Neredeyse sabah olacaktı. Fazla soruşturma yapacak zaman yoktu. Mustafa Kemal hemen bir emir yazarak komutanın kendine geçtiğini bildirdi ve bir sırttan öbürüne kadar bütün cephe boyunca genel bir saldırı emri verdi. Subaylardan mevzilerini ve almış oldukları tedbirleri hemen kendisine bildirmelerini istedi. Emrin birer örneğini iki subay eliyle tümen komutanlarına gönderdi. Sağlık hizmetleri, kumanya ve öteki levazım konusunda hiçbir hazırlık yapılmamış olduğunu görerek bu yolda da gereken tedbirleri aldı. Sonra sabaha karşı saat 4:30'da atına bindi ve yanında birkaç subayla birlikte Büyük Anafarta Tepesi'nin ötesindeki bir gözetme yerine gitti. Yakında başlayacak olan çarpışmayı buradan izleyecek ve yönetecekti. Çarpışmanın sonucu Türklerle İngilizlerin Anafartalar sırtı doruklarına ve özellikle Tekke Tepe'ye ulaşmak için yapacakları yarışa bağlıydı. İki tarafta, özellikle Türklerden çok İngilizler, iki günlerini boşa geçirmişlerdi. Şimdi kaybettikleri zamanı kazanmak için acele ediyorlardı. Liman von Sanders, acımaksızın grup komutanlarını değiştirirken, daha az sert bir kumandan olan Ian Hamilton, en sonunda Suvla önüne gelmiş bulunuyor ve isteksiz tümen komutanlarına Tekke Tepe'yi Şafak'la beraber almaları için söz dinletmeye çalışıyordu. Tepede Türkleri engelleyecek tek bir taburun bile geriden gelen orduya hesapsız yardımı dokunabilirdi. Ne var ki bu bir tek tabur da kısa zamanda güçlüklerle karşılaştı. Komutan askerlerini toplamak için fazla vakit harcamıştı. Erler yorgunluktan sersem gibiydiler. Yola koyulmadan önce bir gecikme daha oldu. Bir bölük ötekilerin arkadan gelmesini söyleyerek önden gitti. Bu arada Türkler de bayırın öbür yanından tepeye doğru tırmanmaktaydılar. Fundalık arasından ilerlemek zordu ve İngiliz bölüğü dağınık gruplara ayrılmıştı. Gün doğar doğmaz önden ve yandan Türklerin sürekli ateşiyle karşılaştılar. Sonunda tepeye varan bir avuç İngiliz, karşı yamaçtan gelmiş olan bir Türk müfrezesini karşısında buldu. Tekke Tepe yarışını tam yarım saat farkla Türkler kazanmışlardı. Mustafa Kemal'in askerleri yokuş aşağı düşman kuvvetlerinin arasına ölüm ve felaket saçarak iniyorlardı. Sir Ian Hamilton, zırhlısının güvertesinden teleskopla izlediği sahneyi sonradan şöyle anlatır. Çok geçmeden şarapnaller solumuzdaki siperlerin üzerine düşmeye ve askerler kuzeyden güneye panik halinde kaçmaya başladılar. Daha dikkatli bakınca düşmanın kendi attığı şarapnellerin ardından ilerlemekte ve bizim hattı soldan merkeze doğru püskürtmekte olduğunu görebiliyorduk. Bizim merkez kesimi durmadan ilerleyen Türkleri geri püskürtmek için son bir gayretle silkinir gibi oldu. Sonra ki sabah saat 6 sıralarında bütün kesimler sağ kanatta içinde olarak ansızın çöküverdi. Bizimkiler sadece gerilemekle kalmadılar, bazıları hemen hemen denize kadar kaçıp geldiler. Bütün sırtlarda görünüş aynıydı. Kitchener ordusundaki askerler, Türkler üzerimizde feryadıyla darmadağın olmuştu. Türklerin ateşi o kadar şiddetliydi ki fundalar tutuşuyor ve İngilizler canlarını kurtarmak için çil yavrusu gibi kaçışıyorlardı. Öyle olunca Mustafa Kemal Suğla Savaşı'nın kazanıldığına inandı. Askerlerine siper kazmalarını emretti. Tam mevcutlu bile olmayan tek bir tümenle çok daha güçlü bir düşmanı yerinden söküp atabilmişti. Sonradan bu zaferin düşmanı gafil avlamak sayesinde kazanılmış olduğunu söyledi. Küçük kümeler halinde ilerleyen düşman çarpışmaların hafif olacağını sanmıştı. Oysa komutanları tarafından iyi örgütlenen ve nişancılık bakımından daha üstün olan Türk askerleri, yokuş aşağı daha da etki kazanan atışlarıyla düşmanın maneviyatını kırmışlardı. Mustafa Kemal kendisi orada olduğu halde emirlerinin uygulanmasını sağlayamayan Hamilton'ın tereddütü karşısında şaşıp kaldığını belirtmekten kendini alamadı. Hamilton'ın komutanlarının zamanında karar almaktaki yetersizliklerini ve yenilgiye yol açan bir sorumluluk korkusu içinde olduklarını sezmişti. Öyle ki General Stopford'un nazikliğinden savaşmaya bir türlü başlamayıp kendinin gelişini beklemiş gibi göründüğünü alaycı bir dille belirtti. Anafartalar böylece güven altına alındı. Suğla taarruzu püskürtülmüştü. Ama daha düşmanın Sarı Bayır'dan da atılması gerekiyordu. Jonk Bayırı'nda durum her zamankinden daha korkuluydu. Anzakların geceleyin yaptıkları yeni bir saldırı tam başarıya ulaşmamış da olsa sırttaki yerlerini biraz daha sağlamlaştırmaya yaramıştı. Jonk Bayırı'nı hala bütün savaşın mihveri olarak gören Mustafa Kemal, Suğla Ovası'ndaki ilerleyişi durdurdu ve en güvendiği iki alayı sırta doğru bir karşı saldırıyla görevlendirdi. Erler gecenin yarısından beri savaşmaktaydılar ve dinlenmeye hak kazanmışlardı. Onun için Mustafa Kemal iki tümenin komutan vekillerine şu talimatı verdi. Bu gece Jonk Bayırı'ndaki askerlerimizden büyük fedakarlıklar isteyeceğim. Bu arada bölgede savaşa katılacak olan iki piyade alayına sıcak çorba sağlamanızı bildiririm. Sonra Liman von Sanders'le hücum planı üzerinde görüşmeye gitti. Liman, Koca Çimen Tepesi'nin altındaki Ağıldere bölgesinde düşmanın sol kanadına doğru bir saldırıyı uygun buluyordu. Mustafa Kemal ise doğrudan doğruya tehlikenin kaynağı olan Jonk Bayırı'na cepheden saldırmayı tercih ediyordu. Orası tekrar ele geçirilirse Ağıldere'deki düşman kendiliğinden çekilmek zorunda kalacaktı. Liman Mustafa Kemal'i karar vermekte serbest bıraktı. Bu harekatın sorumluluğunu siz üzerinize aldınız. Planlarınıza karışmak istemem dedi. Sadece aklımdan geçeni bir düşünce olarak söylemek istedim. Mustafa Kemal savaşı cephe üzerinde bizzat yönetmek niyetindeydi. Akşam üzeri atına binerek maiyetiyle birlikte sırt boyunca Jonk Bayırı'na doğru gitti. Bir düşman uçağı alçalarak tepelerine doğru gelmeye başladı. Subaylar kaçıştılar. Mustafa Kemal yanında bir tek subayla patikanın ortasından ilerlemeye devam etti. Uçak da onları bir süre izlediyse de hücuma geçmedi. Zirvenin arkasındaki tümen karargahına gelince atıyla siperler arasında dolaştı ve birlik komutanlarıyla ayrı ayrı görüştü. Komutanları askerlerini toplayıp kendilerine taze bir ruhla dövüşmeleri için cesaret vermelerini bildirdi. Komutanın zayıflaması erlerin de maneviyatını sarsmıştı. Bütün sıkıntılar bundandı. İnisiyatifi kıt, eğitim ve öğretimden yoksun olan Osmanlı askeri, yönetimsiz de kalınca ne yapacağını bilemezdi. Bu yönetimi yeniden kurmak görevi Mustafa Kemal'e düşüyordu. 8. Tümen'e şafakta saldırıya geçmek üzere hazırlık emri verdi. Yolda olan iki alay da bu tümeni takviye edecekti. Biraz sonra tümen komutanı, yanında Galip adında bir kurmay subayı olduğu halde onu görmeye geldi. Galip, mahiyetindeki bazı subayların görüşlerini belirtmek için izin istedi. 2 gündür Conk Bayırı'na hücum etmekteydiler. Ağır kayıplar vermiş fakat hiç başarı sağlayamamışlardı. Cesaretleri iyiden iyiye kırılmış durumdaydı ve yeni bir saldırının dışarıdan gelen iki alayın yardımıyla bile başarıya ulaşabileceğine inanmıyorlardı. Üstelik alaylardan biri de henüz gelmemişti. Onsuz başlanacak bir hücum bozgunla sona erebilirdi. Mustafa Kemal bu subayı tanır ve sayardı. Onun ateş altında ne kadar cesur olduğunu görmüştü. Başta onun bu disipline aykırı davranışına canı sıkılmakla beraber içinden düşüncelerinin makul olduğunu kabul ediyordu. Ancak sonradan hatıra defterine yazdığı gibi, bazı inançlar mantık ve muhakeme kurallarıyla izah edilemezdi ve savaşın en kanlı ve ateşli anında içimizde duyduğumuz inançlar da böyledir. Galip'in söyledikleri durumu çok iyi tarif ediyordu. Ama yine de görüşleri benim kararımı değiştiremezdi. Düşmanı apansız bir baskınla gafil avlayarak yenebileceğimiz sonucuna varmıştım. Bunu başarabilmemiz için bize sayı üstünlüğünden daha çok soğukkanlılık ve cesur bir komuta gerekiyordu. Böylece Mustafa Kemal tümen komutanına kararın kesin olduğunu ve ikinci alay gelse de gelmese de uygulanacağını bildirdi. O geceyi tümen karargahında her şeyi kendisi denetleyerek geçirdi. Bu uykusuz kaldığı 4. gece oluyordu. Sıtmadan son derece rahatsız, ateşi yüksekti. Ama dinlenmesine imkan yoktu. Bir yandan hücum düzenlerken, bir yandan da Anafartalar cephesini yönetmek zorundaydı. Bu cepheden gelen haberler ya eksik ya da yanlış oluyordu. Ayrıca buradaki kuvvetlerin içindeki karışıklığı bir düzene sokmaya çalışıyor, fakat ya kayıp birliklerini ya da komutanlarını arayan subaylar çadırına girip çıkarak kendisini boyuna tedirgin ediyorlardı. Şafaktan önce Mustafa Kemal çadırının önüne çıktı ve her şeyin hazır olup olmadığını görmek için çevresine bakındı. Düşmana ancak 20 metre kadar uzaklıkta olan gözetleme mevzilerine bir alay yerleştirmişti. Bunun 30 metre kadar gerisindeki bir başka hatta da karanlığın da yardımıyla sessizce iki alay daha sürmüştü. Sonuncu alay da vaktinde yetişirse durumun gerektirdiği şekilde savaşa sokulacaktı. İlk saldırı tam bir sessizlik içinde yapılacaktı. Ne top ne de tüfek atılmaması için kesin emir vermişti. Süngüden başka hiçbir silah kullanılmayacaktı. Her iki hattaki askerler de karanlıkta hiç ses çıkarmadan hızla düşmanın üzerine atılacaklardı. Savaşın kaderi bu ilk 2 dakika içindeki sürprize bağlıydı. Ondan sonra ne olacağını olaylar gösterecekti. Mustafa Kemal saatine baktı ve hemen hemen 4:30 olduğunu gördü. Birkaç dakika sonra ortalık aydınlanacak ve düşman birbirine yakın kümelenmiş duran Türk askerlerini görebilecekti. Eğer görür ve ateş açarsa hücum suya düşerdi. Mustafa Kemal ileriye doğru koştu. Tümen komutanı da yanına geldi. Öteki subaylarla bir arada erlerin önünde durdular. Mustafa Kemal siperler boyunca ilerleyerek alçak sesle erlere talimat verdi. Askerlerim, karşımızdaki düşmanı muhakkak yeneceğiz. Yalnız acele etmeyin. Ben önden gideceğim. Kırbacımı kaldırır kaldırmaz hepiniz ileri atılın. Öteki subaylara da erlere aynı işareti vermelerini söyledi. Sonra birkaç adım ilerledi ve kırbacını kaldırdı. Bir an içinde erler süngü takmış, subaylar kılıçlarını çekmiş olarak, sonradan kendi anlattığına göre aslanlar gibi karanlığın içine atıldılar. Bir an sonra düşman siperlerinden yalnız Allah Allah sesleri duyuluyordu. İngiliz askerleri silaha davranmaya bile vakit bulamamışlardı. Siperlerdekiler ezici bir sayı üstünlüğü altında can vermiş, açıktakiler de çabucak yok edilmişlerdi. Hamilton'ın cephe hattı yıkılmıştı. Kendi anlatışıyla ezici düşman yığını tepeden, bayırlardan aşağı sel gibi inerek sağ kanadını sarmış ve aşağıdaki hatları yarıp geçerek birliklerini tepeden aşağı silip süpürmüştü. Generallerin er safında dövüştüğü ve erlerin ellerindeki silahları atıp gırtlak gırtlağa boğuştuğu bir çarpışmaydı bu. Türkler tekrar tekrar saldırıyor, Tanrı'nın adını anarak şahane bir şekilde dövüşüyorlardı. Bizimkiler de bu saldırıya göğüs geriyor ve ırklarının geleneklerine yakışır şekilde kahramanlık gösteriyorlardı. Korkup kaçmak yoktu. Saflarında gerilemeden can verdiler.